üstadımızın üzerinde durduğu mühim risalelerden bir tanesidir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanıtan, bildiren, tarif eden burhanlar esasında bitmez ve tükenmez, sonsuz burhandır. Yaratılan her şey, her özellik ve güzelliğiyle beraber Rabbimizi tanıtıyor. Her şey bir ayettir. Kur'an-ı Kerim külli manada Cenab-ı Hakk'ı tanıtan bir delil, burhan olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de ki her bir ayet de Allah'a delil ve burhan olma noktasında ayrı bir tarif edicidir. Aynen bunun gibi kainat da bir çeşit Kur'an'dır. Allah'ın Celle Celaluhu irade vasfından geliyor. Kur'an-ı Kerim kelam vasfından geliyor. Kainat külli manada Cenab-ı Hakk'ı tarif ve tayin ederken içindeki mevcudat adedince de her bir mevcut itibarıyla yine Cenab-ı Hakk'ı tayin ve tarif ediyor. Onlar da mücessem birer ayettir, mücessem birer delildir. Kainat içerisinde bu delil ve burhanları da Muazzez Üstadımız değişik ad ve isimler altında bir araya getiriyor. Mesela elementlerden meydana geliyor bu alem ve kainat. Elementler de unsurlardan, esas unsurlardan oluşuyor. Esas unsurlar da dört tanedir. Yani elementlerin anası, kaynağı, menbaı, toprağı olan, mayası olan esas unsurlar, külli unsurlar dört tanedir. Bunun birisi topraktır. Toprak, Cenab-ı Hakk'ın hıfze himayesinin arşıdır. Toprak. Diğer dört unsur içerisinde, yani üç unsur var, toprak dördüncüsü diyelim. Bu dört unsur içerisinde toprak en garibanıdır. En zavallısıdır, en perişanıdır. En dertlisidir. En sıkıntılısıdır. Beğenmediğimiz şeyleri toprağa gömeriz. İstemediklerimizi onun bağrına atarız. O bütün çirkinlikleri saklar. Ama bir huyu var. Bütün güzellikleri de gösterir. Çirkinliği örter, hataları kapatır, affedicidir. Güzellik ve kemalatı neşreder ve gösterir. Bu sebepten dolayı insanları evliyalar toprak gibi olma noktasında benzetirler. Toprak gibi olun, kusurları, noksanları, eksikleri araştırmada toprak gibi olun, kapatın, örtün. Güzellikleri ve kemalatı göstermekte ise herkese onun gibi olmaya çalışın. Toprak kesafetiyle bu hususiyeti taşımakla beraber en mütevazi olduğundan dolayı maddeten hepsinin altındadır, hepsinin durundadır. Fakat manen, nurani olan Esma-i İlahiye'nin kendisinde tecelli etmesi noktayı nazarında baktık mı, toprak Allah'ın Esma-i İlahiyesinin en külli, en geniş, en teferruatlı, en açılımlı bir aynadır. Diğer unsur bu hususta toprağa geçemez. Toprak çok şeydir yani. Bu noktada ileridedir. İkincisi su unsurudur. Su unsurudur. Şimdi su unsuru Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin arşıdır. Suyun gittiği yere rızık gider. Rahmet gider. Şefkat gider. Merhamet gider. Suyun olmadığı yerlerde hayat yoktur. Hayat olmayınca rahmeti tecelli de orada asgariye iner. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmeti su üzerinedir. Rahmetin arşı su üzerinedir. Su bu noktada toprağın üzerinden akar. Toprağa en yakın bir unsurdur. Fakat kesafeti toprak kadar olmadığından dolayı toprakta tecelli eden Esma-i İlahiye'nin çeşitliliği, rengarenkliliği, teferruatı suda o kadar tecelli etmez. Ama ondan sonra, topraktan sonra tecelliyata mazhar su unsurudur. Rahmetinin arşıdır. Rahmet öne çıkmıştır. Cenab-ı Hakk'ın bir unsuru daha var. Nur unsuru. O da ilim ve hikmetinin arşıdır. Nurun olmadığı yeri yoktur. Nurun girmediği bir alan yoktur. Nur değil sadece elektrik anlamında. Gözün nuru var. Görmenin nuru vardır. İşitmenin nuru vardır. Koklamanın nuru vardır. İmanın nuru vardır. Marifetin nuru vardır. Bakın nurun boyutları ne kadar farklı. Alanları nerelere kadar uzanıyor. Bilgi bir nurdur. Şuur bir nurdur mesela. Marifet bir nurdur. Bütün bilimler hepsi nur olan hakikatin ayrı ayrı cilveleridir. O halde nurun olmadığı alan olmayınca ilmin girmediği alan da yoktur. Allah'ın ilmi ebedidir, ezelidir. Onun ilminden hiçbir şey saklanamaz. Nurun gittiği yere ilmin nuru gider. Bu noktada nur Cenab-ı Hakk'ın ilim ve hikmetin aracıdır. Hikmetin de olmadığı alan yoktur. Aleyhimize olan şeyler dolayısıyla hikmetlidir. Zahiren aleyhimize bile olsa bazı şeyler bizzat güzeldir, bazı şeyler neticeleri itibariyle güzeldir ki hikmetsiz kainatta hiçbir olay, hiçbir sebep, hiçbir netice yoktur. İnsanlar kendilerine bakan veçeyle mütalaa ve muhakeme ettiklerinden dolayı hikmetli olan şeyleri bazen abesle izah edebilirler. O dar bakış, dar görüşün neticesidir. Bir unsur daha vardır. Konumuz bugün o unsur. Hava unsurudur. O da Allah'ın emir ve iradesinin arşıdır. Cenab-ı Hakk'ın her sıfatı, her esması ezeli olduğu gibi, ebedi olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesi de ezelidir. Allah bir anda milyarlar şeyi murad eder. Biz bir anda bir şeyi murad ederiz. Bizim irademiz parçalıdır, eksiktir, nakıstır, zira mahluktur. Bir insanda külli bir irade de vardır. Ama külli irade de onun için yine kayıtlıdır. Bir şeye karar vermeyen, veremeyen, karar vermeyen bir insan, gücü kuvveti nispetinde yapacakları çok şeyleri murad edebilir. Yemek yiyebilir, yürüyebilir, namaz kılabilir, değil mi? İlahi söyleyebilir, mesela. Mektup yazabilir, birine yardımda bulunabilir, vesaire vesaire. Şimdi niyet etti mektup yazmaya, aynı anda yemek yiyemez. Ne oldu? İrade cüzileşti. Karar vermeden gücü nispetindeki alanlarla ilgili oranda biraz külliyet var. Niyet ettin diyelim, yemek yemeye niyet eden bir adam aynı anda namaz kılamaz. Aynı anda konuşamaz. Konuşmaya niyet eden bir adam aynı anda bir başka işi yapamaz. Onu sırayla yapar. Bakın ne oldu? Bir şeye karar verdiği an iradesi cüz'ileşti. Cüz'ileşti az anlamına geliyor ama bir de böyle bir manası var. Cenab-ı Hakk'ın iradesi hem küllidir hem de bir anda milyarları murad eder. Bir şeyi murad etmek, başka şeyleri murad etmesini engellemez. Veya başka şeyleri murad etmek, o işi murad etmeyi de engellemez. Zira Allah'ın alemle münasebeti emirledir. Emirde ne vardır? Bizler de emir veririz. Bizim emirde sadece bir talimat var, kuru bir bilgi vardır. Arş dediğimiz zaman o talimatı alan ordu harekete geçer. Allah'ın emirinde Celle Celaluhu emir, irade, kudret beraber ceryan eder. Kün dediği zaman yokluğun karanlıklarından o mevcut bir anda vücuda gelir. Bizde bir kuru emirdir, mekanizmayı harekete geçirir. Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi hem var eder, var olan da emir neyse onu haliyle, ahvaliyle, efalle yapar ve meydana getirir, ortaya çıkarır. Ne kadar farklı. Şimdi bu hüve müktesi Allah'ın emir ve iradesinin arşı olan havadan tırnak kadar bir yakı. Hu dediğimiz zaman. Hu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesi külli olduğu gibi Allah'ın Celle Celaluhu havadaki tasarrufu da çok küllidir. Havadaki tasarrufu neyse tırnak kadar bir havanın içerisinde aynı tasarruf, aynı muamele, aynı ef'al, aynı murat kendini gösterir. Tırnak kadar bir havayı inceleyen bir insan, havanın tamamı hakkında bilgi sahibi olur. Ve bir insanın genetiğini kendisinden muhafaza eden hücreyi inceleyen bir uzman, insanın bütünüyle ilgili ne kadar maluma sahip oluyorsa, ne kadar olanları bilebiliyorsa veya diğer toprağın bir zerresi neye kadirse tamamı da aynı şeye kadir. Tamamı neye kadirse bir şey, bir zerre aynı şeye kadir olduğu gibi bu sır hava aleminde kendini daha net gösteriyor. Bütün hava aleminde ne varsa hu dediğimiz ağzımızdan çıkan o bir parçacık havanın o zerreciğinde bir atomunda veya elementinde de bütün hava aleminde ne varsa hepsi saklanmıştır. Üstad Hazretleri Hüve nüktesini tarif ettikten sonra biraz daha ileri gitseydim sırrı teklif zayi olacaktı diye buyurmuş. Hava aleminde şuunat ilahi o kadar net ve kesin sebepleri bir kenara atarak kendini gösteriyor ki hava aleminde öyle bir sır var ki orada fazla kalem oynatmak intiham perdesini aralayacağından dolayı üstad kafi miktardaki malumatı bize intikal ettiriyor. Şimdi inşallah bu dersi Hüve nüktesini bugün burada okuyup anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hüve nüktesi. Hüve. Yani hu demek. Hu'nun bir nüktesi var. Koca hava aleminin yaptığı işin küçücük bir örneği. Nasıl ki bir insan bütün alemin özü ve özetidir. Özü ve özet. Kainatta ne varsa insanda o vardır. Aynen bunun gibi bütün hava aleminde ne varsa bir hava atomunda hep mevcut. Arkadaşlar. Bismihi Sübhanehu ve imişeyn illa yüsebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim. La ilahe illa hu ve kul huvallah'daki hu lafzında yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede zaten manası Allah'a işaret ediyor. Usta ona girecek. Hu dediğimiz tırnak kadar havanın maddi olan özelliği içerisinde, mahiyeti içerisinde seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sayfasının mütalasıyla ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidi mesleki imaniyenin hassiz derece kolay ve vücut derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hassiz derecede müşkilatlı, mümteni bilmem muhal bulunduğunu müşahede ettim. Yani iman yolunun ne kadar kolay ve suhuletli olduğu küfür üzerinde yürümenin buzlar üzerinde yürümekten daha tehlikeli olduğunu tırnak kadar hu lafzındaki maddi bir fikri seyahatte maddeten onu nazar alarak Cenab-ı Hak orada öyle tecelliyatı öyle enteresan tasarrufat gösteriyor ki yani iki kere iki dört eder gibi ehli dalalet bile olsa Allah demeye mecbur kalıyor. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata esbaba havale edilse lazım gelir ki yahut kapta küçük mityasta yüzer belki çiçekler adedince manevi makinalar, fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayatta cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hassiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Bir kap toprak, bir avuç toprak, bir saksı toprak. Hangi bitkiyi korsak onunla büyüyor, gelişiyor. Yani bir uzman, bir insan kaç alanda uzmanlık sahibi olabilir, uzman olabilir, ihtisas sahibi olabilir? 3, 5, 10, 100. Ama bir saksı toprağın uzman olmadığı bir alan yok. Mecmeyi açıyor. Pirinci de meydana getiriyor. Buğdayı da büyütüyor. Arpayı da yetiştiriyor. Allah Allah. Portakalı da sanat olarak ortaya koyuyor. Limonda da hakkı var. Kaç sanat? Toprağın menşe olduğu bütün masnuata, sebzevata, bostana, gülistana, ağaçlara, nebatata baksak arkadaşlar, o toprağın kadiri olmadığı bir şey var mı? Bir avuç toprak, mercimeğin sanatı maharet ayrıdır, pirinçki ayrıdır. Elmaninki ayrıdır, gülünki ayrıdır arkadaşlar. Ama hepsi aynı topraktan çıkıyor. Şimdi o toprağa ya her bir kendisinde çıkan nebatatın makinasını, fabrikasının bulunduğunu iddia etmek lazım o toprağın. Bu da manevi olmalı ki yerleşsin. Maddi, o bir saksı toprağa bir, yani makina parçasının bir kısmı yerleşir. Mecburen manevi, fabrikaları manevi kabul edeceğiz ki, o toprak neye menşe oluyorsa o kadar fabrikayı onun içine hayalen yerleştirelim de bu bunu yaptı diyelim. Bu mümkün değil. O zaman toprağın her bir zerresine Bir uluhiyet vermemiz lazım. Kendisinden çıkan bütün nebatatın, bütün semeratın, değil mi? Özelliklerini bilecek, mekanizmalarını bilecek, onların büyümesi, yetişmesi için bütün malumat o zerrelerde olacak ki yapsın ve buna da güç yetirilsin. Bir de kuvvet vermek lazım. Yani Allah'ın sıfatını haşa, uluhiyetin vasıflarını toprağa vermemiz icap eder. Bu da muhaldir. Son yol nedir? Toprak bir sebeptir, bir malzemedir, bir vasıtadır. Bir usta toprağı ne yapıyor? İnce yaparak yani, yani tecelliyatına mazhar ederek bu kadar mahlukata menşe yapıyor. Allah'a vermemiz lazım. Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'a vermenin müsbet yol olduğunu, suhuletli yol olduğunu ve vacip yol olduğunu. Bunun dışındaki unsurlara veya ilahlara veya kendi kendinden olduklara vermenin de müşkilatlı olduğunu, suhubetli olduğunu, çıkmaz yol olduğunu, küfür yolunu ispat ediyor. Toprağı örnek vererek bakın şimdi. Aynen öyle de emir ve iradenin bir aşı olan havanın, havada sebepler de çok bitiyor, tükeniyor. Sırf Allah emir ve iradeyle iş yapıyor. Kün emri ezelisiyle hava alemdeki ihtizazlar ve muamelat öyle kendini açık ve net gösteriyor ki toprakta biraz perde var ama havada o da yok. Hayat gibi. Bir çocuğun anne rahminde büyümesinin izahını yapıyorlar. Anneden gelen gıdaların çocuk tarafından nasıl kullanıldığını, değil mi? Bunu fizyolojik olarak anlatıyorlar. Tıp uzmanları anlatıyor. Peki o çocuk anne rahminde cenin olarak belli bir süre sonra ona gelen ruhun izahını yapamıyorlar. Ruh nereden geldi? Kim getirdi? Nasıl yerleştirdi? O şoför o bedene nasıl girdi? Annenin ruhu ona intikal etmiyor. Anneden gıda malzemeleri çocuğa giriyor ama çocuğa giren hayatiyet annenin ruhundan değil. Ona ayrı bir ruh giriyor. O ruh girmediği müddetçe o çocuk nebatat seviyesinde bir basit hayat mertebesinde yaşıyor. Ruh girdikten sonra insan hüviyetine kavuşuyor. Bu ruh nasıl girer? Ne şekilde o çocukta mekan tutar? Fen burada duruyor. Niye? Onun alanı maddi alanlardır. Sebepler olacak ki onu izah etsin. Sebeplerden bir şey uzaklaştığı nispetle onun alanından çıkar. Çıkınca laboratuvar şartlarına ruh girmediğinden dolayı inkar ederler. İnsanın sevk ve idaresini enerjiye bağlarlar. Enerji nedir? İşte elektrik de bir enerjidir. Evet, bilgisayara enerji girmese çalışmaz. Ne kadar kaliteli enerjiyi bilgisayara siz yüklerseniz yükleyiniz. Onun başında aklı, onun başına, aklı başında bir insan oturup, değil mi? Onun sistemini çalıştırıp, klavyesine basıp, bir bilgi aktarmadığı müddetçe printer'dan bir makale çıkmaz, bir roman çıkmaz, manasız şeyler çıkar. Ama ille bir ne yapacak? Bilen biri o tuşlara basacak. İnsanda enerji var, küçük bir şey harcayacak, elbette çalışıyor. Ama o ruha, onun tuşlarına basacak olan o bedene, o bedene, onun mekanizmalarına basacak olan ruhu yerleştirmesek, gözüyle görecek, kulağıyla işitecek, ayağıyla yürüyecek bir mahiyet onun içerisine girmese, o beden, o enerjiyle hiçbir şey yapamaz. Bilgisayarın hiçbir şey yapamadığı gibi. Enerjiyi inkar etmiyoruz. Ama enerji bir insanı kaldırıp yürütemez, bir yemek yediremez, ona bir makale yazdıramaz. Bunu yaptıran nedir? İnsanın bedenindeki o şofördür, o ruhtur. Emir iraden narşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan bu lafzındaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonların, şimdi bakın sayıyor, uzmanlar bunu ihtisas alanı olan arkadaşlar daha şumurlu bir şekilde genişletebilir. Mevcut telefonların, telgrafların, radyoların, şimdi televizyonların, internetteki bütün bilgi ve malumatların, hassiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, ahize ve nakileleri bulunsun. Eskiden uzmanlar insanın vücudundaki sinir sistemlerinin bir iplik gibi birbirinden bağımlı, yani irtibatlı olduğunu düşünüyorlarmış. Adam ayağını diğer bir sıcağa bastı mı beyne bir malumat geliyor. Beyin onu tercüme ediyor, adam ayağını çekiyor. Bu bir kablo gibi. Kablo gibi düşünürlermiş. Daha sonraki araştırmalar bunun bir kablo şeklinde böyle uzun bir şey gibi, mekanizma gibi olduğunu değil de arada boşlukların olduğunu ortaya koyuyor. Buna sinaps deniyor. Şimdi o boşluklar, diyelim ki bir insanın ayağından beynine kadar 100 tane sinir hücresi var mesela. Sinir hücrelerinin birbirlerine bağlantı noktalarında da boşluklar var. Sinir hücreleri ağaç gibidir. Kökleri ve dalları vardır. Şimdi diyelim ki adam ayağını çiviye bastı, ayağını çekmesi lazım ki acı gelecek, daha fazla vücut zarar görmesin. İlk hücre alıyor bir malumatı, bir malzemeyi, kendi içinde onu işte diyelim yuvarlak veziküller tarzında bir malzemeye çeviriyor ve bir boşluğa döküyor. Ondan sonra gelen onu, o hücre onu alıyor, kopyasını çekiyor, o bir boşluğa döküyor. İmal ediyor bu malzemeyi. O alıp diğerine döküyor, en son beyne. Yuvarlak yapıda diyelim ki bir malzeme geldi. Beyin bunu tercüme ediyor. Ha, adamın ayağına çivi batmış, çekmesi lazım. Bu talimatta aynı merhaleleri geçe geçe en son ayağımız acıyor ve biz onu çekiyoruz. Bak anlatmamız belki 3-5 saniye sürüyor. Bir uzman anlasa bunu saatlerce anlatır. Ve bunlar vücutta oluyor ve biz ayağımızı bir anda çekiyoruz. Yani öyle Allah öyle bir sistem kurmuş ki arkadaşlar, sebepleri bazen ortadan kaldırıyor. Çünkü niye? Onu tanımak istemeyenler. Yani şöyle bir düşünsün de buraların izahını anlayacaksınız. Yani sebepler insanı ilmen geliştiriyor. İhsas alanını artırır, bilgisini artırır, bilimsel gerçekler ortaya koyar ama Allah da bilimsel bir gerçektir. Şimdi bu sebepler içinde akıl fikir boğulmaması için Allah bütün yarattığı mahlukatta kendine ait pencereler, kapılar açmış. Orada ilim diz çekiyor, bilim diz çekiyor. Allah demeye mecbur kalıyorlar. Şimdi bakınız, bir hava atomunda, bir hava zerresinde şu yapılan işler, akize ve nakile diyor. Ben buradan konuşuyorum. Mümkün olsa bu sesimi bütün dünya duyar değil mi? Sistemi kurulsa. Nasıl duyar bunu? Bu konuşmalar havada, yani ses olarak değil, titreşim olarak muhafaza ediliyor. Bu titreşim ahize ve nakile tercüme edile edile dünyaya yayılıyor. Allah diyen bir adam, eğer alıcılar güçlü kuvvetli olsa, o ifade, o şiveyle bir anda kainatın her tarafından alınır. Her tarafından bakın. Allah dediği an öyle bir şekilde alemi yayılıp dağılıyor ki, dünyanın ve alemin her tarafında eğer o cihazlar mümkün olsa o Allah'ı celali çok rahat alır ve muhafaza eder ve bunu duyar ve işitir. Ben Allah deyince diğerler de başka şeyler söylüyorlar. Bir anda havaya yüklenen bu kadar malzemeler bir anda alemi dolduruyor. Her yerinde adamın diyelim lisanına göre, şivesine göre, değil mi? Sesinin usulüne göre. Daha bunun yanında renkler var, kokular var, ışık var, ısı var, maneviyat var, cinler var, canlar var, melekler var. Bir hava alemi neler yapıyor bakınız. Üstad Hazretleri 16. sözde Cenab-ı Hakk'ın kainatla münasebetini anlatırken orada 4 misal verir. Aynaların temessülü ilgili 4 misal verir. Kesif şeylerin aynadaki görüntüleridir der, birincisi. Bunlar ölüdürler. Canlı sadece aynanın karşısında durandır. Hüviyetleri sadece bir resimdir. Bir adam kendisi alimdir. Onun aynadaki görüntüsü alim değildir. Ondan bir şey öğrenemeyiz. Bir paranın kendisi değerlidir. Ama aynadaki görüntüsü nedir? Değersizdir. Fakat bir mum kendisi de ışık verir. Aynadaki görüntüsü de ışık verir. Isı da verir. Bak maddiyattan maneviyata doğru gittikçe görüntüdeki müessiriyet de kendini gösteriyor. Güneş dediğimiz zaman güneş aynadaki görüntüleri ışığıyla ısısıyla beraber aynanın içerisine girer. Yani camit şeylerin görüntüleri gibi nim nuranilerin görüntüleri de ölü değildir. İş yapar. O aynayı bir karanlığa çevirsek orayı aydınlatır. Bir yeri ısıtır. Neden? Isı ve ışık maddiyattan uzak olduğundan dolayı hem kapsama alanı genişler hem de müessiriyeti artar. Aynadaki iş yapar. Ondan bir ileri örnek meleklerdir. Abdallardır. Cinlerdir. Onların da görüntüleri daha öteden iş yapar. Evliyaların görüntüleri gibi. Azrail aleyhisselam bir anda binlerin canını alır. Hayvanatı da saydık mı milyonları geçer. Bir anda bunları nasıl yapar? Ha, maddesi olmadığından dolayı onların yani aynalardaki görüntüleri veya ruhları kabzedilecek insanlar onların aynalarıdır veya canlılar. Oradaki Azrail aleyhisselamın görüntüsü güneşten de öte, mumdan da öte, mahiyetinden bir hakikat taşıyarak herkesin günahına, sevabına, marifeti ayrı bir görüntüden iş yapar, ruhları o kabzeder. Bu da üçüncü misal. Ruh da buna örnek. Üçüncüye ruhlar da örnektir. Bir insan bedenini tek bir ruh idare eder. Tek bir ruh. Gözde gören de o, kulakta işiten de o, ayakta yürüyen de o, midede hazmeden de o, tırnağı büyüten de o. Bakın, iş yapıyor. Ama şimdi madde olsa bu işi yapamaz. Çünkü yani aynadaki görüntüler ölüdürler. Ruhun iş yapması demek, bir vücut ülkesinde binlerce hücreyi bir anda idare etmesi, onlara hayat vermesi, onlarla iş yapması meleklere örnektir. Üçüncü misal. Üçüncü kategoride. Ama bir örnek daha var ki, kelimedir. Üstad kelimeyi lemaatta anlatıyor. Kelime melekten de, ruhtan da, cinden de daha latiftir. Ruhların aynadaki temessülleri mahiyetinden bir parça taşır. Aslını taşımaz, %100'ünü taşımaz. Maddiyatın aynadaki görüntüsü sureti taşır. Nim nurani dediğimiz maddesi ve nuraniyeti beraber olanların aynadaki görüntüleri sıfatını taşır. Sıfat gider, zatı gitmez. Güneşin aynaya sıfatı gelir, kendisi gelmez. Kendisi gelse 12 gezegen aynaya da çevirir. Meleklerin mahiyetinden bir hakikat gider, sıfattan da öte mahiyetinden bir hakikat gider, aynen %100 gitmez. Kelime dediğimiz zaman zatıyla, mahiyetiyle beraber gidiyor. Allah dendiğinde o kelime bir anda bütün kainatı kaplıyor. Ama ses olarak değil, bir mahiyet olarak kaplıyor. Ve bu zerreden zerreye intikal etmekle, vakit geçirmeden, bakın, vakit yok, vakitsiz, zamansız ve mekansız. Mekandan münezzeh, her yerde hazır nazır olmaya en latif örnek kelimedir. Ve Allah kelimesi, söylendiği andan itibaren devamlı mevcut, ebediyen mevcuttur. Kalkmıyor, unutulmuyor, zayi olmuyor. Eğer cihazlar mümkün olsa bundan evvel yaşamış olan insanların bütün efal ve ahvalleri, sözleri ortaya çıkar ve seyredebiliriz. Ama bunlar hava aleminde muhafaza edilirken ses olarak değil, şekil olarak değil, bir mahiyet olarak muhafaza ediliyor. Bir kayısının çekirdeğinde kayısı ağacı var mıdır yok mudur? Ne olarak var? Mahiyet olarak var. Yaprak, çiçek, kök, gövde olarak yok ki. O mahiyet açılınca kayısı ağacı meydana çıktığı gibi hava aleminde Cenab-ı Hak öyle sesleri, suretleri, şekilleri, özellik ve güzellikleri saklıyor ki bir mahiyet olarak gizliyor ve bütün hava aleminde ne varsa bir hava atomunda aynen mevcuttur. Hava atomu açılsa hava alemi açılır. Evet. Aynen öyle de emir ve iradenin bir araçı olan havanın, rüzgarın hem bir parçası ve bir nefesle tırnak kadar olan hu lafzındaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonların, bak, telgrafların, radyoların, rahatsız ve muhtemel konuşmaların merkezleri, santralları, ahize ve nakileleri bulunsun. Ya birinden diğerine intikal ettirirken karıştırmıyor, yanlış yapmıyor, şiveyi bile bozmuyor ya. Bir uzman geliyor yurt dışından, İngilizce bir seminer verecek, araya profesörler girip tercüme yapıyor, sağlıklı tercüme de yapamıyor. Akıllı insan araya girdiği halde adamın ifade ettiği, hocanın ifade ettiği manada hakkıyla karşıya intikal ettiremiyoruz. Bu şuursuz, akılsız, hikmetsiz, ilimsiz hava atomları konuşulan bir mevzuyu olduğu gibi şivesiyle beraber bir anda aleme yayması ve her yerde de o ifadenin bulunması. Ahize ve nakileleri bulunsun, yuhassiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Beraber ve bir anda. hani ifade ettik ya, emir ve iraden naşi. Cenab-ı Hak kün emrezesini el an veriyor. Veriyor, bak vermiş değil. Kainat devam ediyor, yaratılıyor. Bu emirde ne var? İlim, irade, kudret, beraber var. Bir anda da Cenab-ı bütün alemle ilgili her şeyi murad ediyor. Sırayla değil. Muradı da külli, ilmi de külli. Evet. Veyahut Uhud'daki havanın, belki unsur havanın her bir parçasının, her bir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyoyla konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun. İnsan tercüme eden mütercimler gibi. Onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin. Allah Allah. Ses duyulmadı. Koyduk araya bir profesör. İngilizce anlatılan konuyu tercüme etti. Sesi duyulmadı. Oraya bir profesör daha, bir de o tercüme etse. Bir de o tercüme etse. 10. profesörden sonra veya mütercimden sonra karşıdaki adam ne anlar? Bir düşününüz. Ama buradan alo dediğin zaman orada ne diyor? Buyur evladım diyor baba. O ses Amerika'ya kadar gidiyor, Rusya'ya kadar gidiyor diyeyim. Şive de bozulmuyor ya. Buradan oraya ki trilyonlarca sayamadığım kadar hava atomları, hücreleri var. O ona, o ona alıp veriyor. Alıcı vericiler. Arada kablo da yok. Rüzgar, fırtına, hava bozukluğu, hava şartları hiç enterese etmiyor. Uçaklar konamıyor bak zaten. Geçen bir tanesi, abi diğer durum ağır üzerinden gittik. Nasıl dedim ya? Ağır üzerinden gittik. Konmadı, dolanmış gelmişsin. Koca havalanda bir uçak inemiyor ama bu latif hava atomları herkesin konuştuğunu bir de mevcudu taşımakla beraber yük üstünde yük. Çünkü bir fiil o vaziyet kısmen görünüyor. Niye kısmen görünüyor diyor? Fen, bilim bildiği kadarını gösteriyor onun için. Bak hepimizde bir dil var. Tad alma mekanizması. Üstaduna müfettiş diyor. Hangi tat gelse bu dil alır mı almaz mı? İmanımız var değil. Bildiklerimizi kabul ediyoruz. Limonun tadı belli, narın tadı belli, domatesin tadı belli. Hiç bilmediğimiz bir meyve gelmiş yurt dışından. Acaba dilim bunun tadını alır mı? Der miyiz? Acaba tadı nasıl mı deriz? Tadı nasıl demek ne demektir? Allah burada öyle bir bizi ikna edecek bir müfettiş koymuş ki hangi tat olursa olsun burada mutlaka bunun bir alıcısı var. Sunnisini, fıtrisini. Elma fıtridir. Değil mi? Elma suyu nedir? Sunnidir. Elma reçeli onu biz yapmışız. Sunni. Onun da tadını alıyor. Sonsuz tatları alacak burada bir mizan koyulmuş. Aynı dile bunu yaptırıyor. O maddi olduğundan dolayı dilin yani ekşisi, tatlısı, neyse, mayhoşu, tuzlusun aldığı yerler ayrı ayrı yerlerdedir. Tamam, öyle dilde bir taksimat var ama hava atomunda bu yok. Maddeden biraz uzak olduğundan, emir iraden naşi olduğu için bir hava aleminde ne varsa bir hava atomunda tamamı mevcutmuş. Bu konuya gireceğiz birazdan. Hazırlık yapıyor üstadımız, oraya doğru götürecek bizi. İşte ehli küfrün ve tabiyyün ve maddiyyünlerin mesleklerinde değil bir muhal. Belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görülüyor. Çözsünler bunu. Buradan dünyanın her tarafına, sağı solu belli değil. Konuştuğun an buradaki de duyuyor, buradaki de duyuyor. Demek ki bu yayılım, bu intikal, bu alemi ihat etme, boşluk da yok. Bak boşluk da yok arkadaşlar. Mesafe farkı da yok. Allah dendiği zaman şivemizle bütün özelliği, bütün kainatı bir anda o kelime kaplıyor. Biraz lütfen tefekkür ediniz. Kaplıyor. Mekansız ve zamansız. Zamansız deyince yani 10 sene sonra o kelimeyi yine istesek duyabiliriz. Yeter ki alıcılarımız olsun. Bir kelime için böyle, binlerce kelime için de öyle. Bir de başka işler yapıyor bu şuursuz hava atomu. Nasıl buna gücü yetiyor? Hangi güçle, kuvvetle, hangi ilimle? Allah'ın sanatı gözüyle bakılmasa burada fen, bilim, ilim çöker arkadaşlar. Yapan bir usta var. Allah emir ve iradesini arş olarak havaya yaratmış. Emir ve irade alemde nasıl cereyan ediyorsa onun özelliklerini hava alemine koymuş ki biz bu sırrı anlayalım. Belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Eğer sani zülcelale verilse hava bütün zerratıyla
Onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hassiz külli vazifelerini Halık'ın izniyle ve kuvvetiyle ve Halık'a intisap ve istinad ile ve saniyenin cilve-i kudretiyle bir anda şimşek suretinde ve hu telaffuzu ve havanın temevvücü suretinde yapılır. Yani kalem-i kudretin hassiz ve harika muntazam yazılarına bir sahife olur. Ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem-i kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben la ilahe illahu ve kul hüvallah'taki harekat-ı fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve unsurun sayfasını mütala ederken bu mücmel hakikati tam vazı ve mufassal ve aynel yakin müşahede ettim diyor Üstadımız. En tafsilatlı gözümle görecek kadar hava alemin nelere kadir olduğunu müşahede ettim ve bu yükün altından şuurat-ı ilahiyeden başka bir şey kalkamaz. Bunu hava alemi yapamaz yani. Ve hu'nun lafzında, havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lema-i vahidiye bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i hadiyet ve çok kuvvetli bir hücce-i tevhid ve hu'nun zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i tayyün o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı Muzzil Beyan hem ehl-i zikir makam-ı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederek ederler diye ilme yakın ile bildim. Hu o demek. Üçüncü tekil şahıs. O herkes için kullanılır. Her mahluk için o tabiri, o ağaç, o insan, o ev, o. O tabiri herkes için kullanılır. Burada o abde ki ey Habibim, o Allah birdir. O Allah bildir. Herkes için kullanan o harfinden, bu zamirden Allah'ın kastettiği Celle Celaluhu nereden bellidir? Üstad burada ona işaret ediyor. Bakın diyor ki hu zamirinin kime baktığına, kime işaret ettiğine bir karine-i teayyün. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın varlığı o kadar net ve kesin, bu yol o kadar keskin ve açık ve kolay ki inkarı mümkün olmayan bir cadde ki artık o ifadesinden haşa lat mı, huzza mı, menat mı veya güneş midir, haşa inek midir, materyalizm bu anlaşılmaz. Sadece Allah anlaşılır. Çünkü kainat buna hazır. İnsanın fikir ve düşünceleri de buna hazır. Burada Allah lafzı celali aynen zikredilmeye lüzum yok. Hu'dan net ve o sadece Allah anlaşılır'a karine-i tayin olarak üstadımız hüveyi getiriyor. Yani şöyle baksak. Herkes bir iş yerinde çalışıyor, bir kurumda çalışıyor değil mi? Şimdi diyelim ki kurumun patronu geliyor, arabasından indi içeri girecek. Biri dese ki içerideki memurlara, arkadaşlar o geliyor, bu odan kim anlaşılır? Kapıcı anlaşılmaz. Değil mi? Memur anlaşılmaz. Oranın en yüksek amir, rütbeli, subayı veya patronu anlaşılır. Geçip o tabiri memurlar için de kullanılır. Kapıcılar için de kullanılır. Değil mi? Diğer idareciler için de kullanılır ama burada insanlar kimi anlar? Bir numaralı adam anlar. Kainatın yapılışı, dizaynı, mükevvenatın mükemmelliği ve ona konulan sanat, sevk ve idaresi, değil mi? Harikalığı akıllarda, fikirlerde öyle bir şey, öyle bir uluhiyet oluşturuyor ki işte Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kul huvallahu ahad. Ey Habibim söyle, o Allah birdir. O tabirinden Allah'tan mada kimse anlaşılmaz. Gerçi o tabiri herkes için kullanılır ama Allah'ın anlaşılmasının hikmeti nedir? İşte büyüklüğünün, azametinin akıllarda, kalplerde ve gönüllerde özellikle alemde bunun neşir ve ilanının gücü ve kuvvetidir. Manasında da böyle bir ahadiyet var. Demek ki hu lafzı hava alemi olarak Allah'ın kudretine, emir ve iradesine nasıl aynelik yapıyorsa hava alemindeki olan bütün tecelliyat bir atomunda bulunmakla beraber ahadiyetine işaret ediyor. Aynı zamanda da hu'nun o ifadesi Allah'ı gösterdiğinden dolayı manen de Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve ahadiyetine hu lafzı mana itibariyle de bakıyor diyor üstadımız. Evet, mesela bir nokta beyaz kağıtta 2-3 nokta konulsa karıştığı, şimdi bunu anlatıyor, açıyor bakın. Bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karıştıracağı halde, değil mi? Bir nokta beyaz kağıda kaç nokta koyabiliriz? Matematiği güçlü olan var mı şimdi? Bir nokta beyaz kağıda kaç nokta koyabilirsin? Sen. Söyle. İstediğin kadar. Bir nokta beyaz kağıda bir nokta konur. Kağıt da bir nokta. Kağıdın büyüklüğü de bir nokta. Bir nokta beyaz kağıda herkes birer nokta koysa herkesin noktası birbirine karışır. Seçin noktalar desem herkes ortada kalır. Kağıt da bir nokta büyüklüğünde bakın. Üstad çok güzel bir örnek getiriyor. Bir adam bir anda kaç iş yapabilir? Bir iş yapar. Bak bir iş yapar. Bir anda bir adam iki iş yapamaz. Bak dinlemek de sırayla konuşmak da. Bir anda ağızdan bir harf çıkıyor. Bir kelime çıkıyor. İkinci kelimeyi bekliyoruz. Ama Allah'ın kelamı ezelidir. Bir anda bütün mahlukatlar bir anda konuşur. Sırayla değil. Bir anda murad eder. Bir doktor bir anda kaç hastayı muayene eder? Bak numara. Bütün müesseselerde değil mi? Fiş aldın mı abi? Numaran var mı diyor. Sıraya geç. Aziyetimizin alametidir. Yarın Ruz-u Mahşer'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam görüşme numarayla sırayla olmayacak. Nuraniyet kesbettiğinde bütün ümmetiyle bir anda bizzat görüşecek. Bir görüşme diğerine engel olmayacak. Hacca gidenler Ravza-i Mutahara'yı ziyaret et bir anda binlerce insan selavat gönderiyor. Hepsini bir anda arıyor. Sırayla değil biri filiş engellemez. Maneviyat aleminin ahiret aleminin standartları dünya şartlarına uymuyor. Bu maddi olan şeylerin özelliğidir. Teakup. Yani sırayla bir şeyi nizama düzene sokmak. Maneviyata doğru yaklaşınca sıra gider. Yani ihata alan artar, sürati de artar. Ruhun bedenle münasebeti gibi. Aynı anda ruh. Yaptığı işlere dikkat edin. Bir anda kaç iş yapıyor? Birbirini engelliyor mu? Hayır. Ha, şimdi üstadımızı alın. Nasıl ki bir nokta beyaz kağıda birkaç nokta konulsa karışacağı dedi bakın. Bir insan bir anda birkaç iş yapsa şaşıracağı değil mi? Aynen öyle, aynen yakın gördüm ki hüvenin anahtarıyla ve pusulasıyla fikre seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konuldu. Bir de nokta da değil. Bir noktaya Cenab-ı Hak binlerce kelimeler, harfler, kitaplar da koyuyor. Veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını hem ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek geri kalmayarak intizam ile taşıdığı bu hava alemi yeni değil. Adım arasında bu tarafı hep naklediyor, götürüyor. Şimdi bizim cihazlar var da biz bunları anladık. Eskiden de konuşan insanların bir kelimesi bir anda hava alemine yayılıyordu. Uzayda her yerde hazır nazırdı. O zamandan bu zamana konuşun, konuşmaları bir düşünelim. Resimleri düşünelim, nakil organ meselelerini düşünelim mesela. Hepsi bir anda hava aleminde mevcut. Şimdi sistem gelişi de bazılarını anlıyoruz. Eskiden evliyalar bunları alıyorlardı kalp ve gönüller ruhlarıyla. Şimdi maddi sistem gelişti, onların yerine onlar geçti. Biz onları müşahede altımıza aldık. Bu halde ne kadar malumat, ne kadar sesler, şekiller varsa hava aleminde şu anda mevcuttur. Mazisi ve geleceğiyle beraber de onda bulunacaktır. Hava alem bundan yorulmuyor, kirlenmiyor. Artık taşıyamam demiyor. Bakın toprağın nadası arıyoruz. Biraz bekletiyoruz değil mi? Kendine gelsin şöyle değil mi arkadaşlar? İnsan iş yapınca dinleniyor abi. Yoruldum biraz dinleneyim diyor. Bir çay molası diyor. Havada böyle bir şey yok. Dinlenme yok, nada sarma yok, kirlenme yok. Eskileri muhafaza et yerinden de aynı şekilde kolaylıkla taşıyor. Arkadaşlar eskime yıpranma yok. Aynen Cenab-ı Hakk'ın bir nevi ezeliyetinin basit bir numunesi ve aynası hava alemidir. Ezeli değildir ama ona en güzel ayna hava alemidir. Yıpranma yok, eskime yok. Hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal intizam ile gelip çıkıp hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara girip o gayet incecik lisanlardan çıktığı O her zerre ve her parçacık bu acif vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile cezbedarane hal diliyle ve meşhur hakikatin şehadeti ve lisanıyla La ilahe illahu ve kul huvallahu ahad deyip gezer. Fırtınaların, şimşek, bed ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizam vazifelerini hiç bozmuyor, hiç şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynen yakın müşahede ettim. Buna büyüklerimizin çok güzel bir misali var. Mesela yani bu bir hava atomunda, bütün hava aleminde ne varsa bunun ispatıyla alakalı çok basit bir örnek var. Onu da nazara verelim. Çünkü konunun anlaşılması açısından önemli. Belki bunu birkaç yerde yine örneğini vermiştik ama önemli olduğundan dolayı tekrar edelim. Mesela şimdi bizim bu dünyada, bütün dünyadaki seslerin, suretlerin, internetlerin ne kadar havada gezen malumat varsa onunla alakalı yani malumatı alma noktasında kuvvetli arıcılarımız olsa en yüksek teknolojiyi kullanıp hava aleminde ne varsa yani onları böyle anten ve çanak olarak döşesek. Şimdi hayalen düşünün. Buraya televizyonlar yerleştirsek. Diyelim ki 1000 tane televizyonu buraya yerleştirdik. Bu televizyonu biz ayrı ayrı kanallara ayarlasak. 1000 de radyo düşünün. İnternet merkezleri de olsun. Hepsi ayrı ayrı suret olarak aldığını gösterir mi? Göstermez mi? Ayrı ayrı. Gösterir. Radyolar ayrı ayrı sesi verir mi? Peki internetten bütün o bilgileri ayrı ayrı alabilir miyiz? Şüphemiz yok değil mi? Peki. Odayı küçültelim. Hayalen uzatmadan. O da 1 metreküp olsun. Hayalen radyoları, internet alıcılarını ve televizyoncukları da küçültelim. Yine 1000 tanesini 1 metreküpün içerisine yerleştirelim. Yine hepsini ayrı ayrı seslere, kanallara, bilgi akışını ayarlasak hepsi yine ayrı ayrı gösterir mi? Birbirine karıştırmadan. Yani salon genişken gösterdiğini daralınca zorlanır mı? Hayır. Peki odayı biraz daha küçültelim. 1 santimetre küp olsun. Onun içerisine hayalen 1000 angstromluk hayali zerrecikler büyüklüğünde televizyoncukları yerleştirsek, radyocukları yerleştirsek, onları yine ayrı ayrı kanallara ayarlasak yine de gösterir mi? Az daha gidin. O da oldu bir zerre. Hava aleminde ne kadar ses suret onların toplam alıcıların bu hayalen oraya yerleştirin. Hepsini ayrı ayrı kanallara yine ayarlayın. Yine gösterir. Bir hava aleminde ne varsa bir hava atomunda hepsi mevcut. Bu da neye işarettir biliyor musunuz? Allah'ın külli kudreti her şeyi aynı şekilde tecelli eder. Parçalanma yoktur. Birle bin aynıdır. Bakın arkadaşlar. Yani ya ruhun bir yeri hangi özelliktese tamamı aynı özelliktedir. Ruh parçalanmaz ama örnek olarak veriyor. Bir toprağın bir zerresi ne kadar nebatata menşe ise hiç merak etme. Küllisi de aynı şeye menşedir. Küllisi neye menşe ise bir zerresi aynı kabiliyettedir. Havada bu daha net görünüyor. Mümkün olsa bir hava atomuna trilyonlarca televizyonluklar yerleştirin. Ayrı ayrı kanallara ayırın. Ayarlayın bakın gösteriyor mu gösteriyor. İşte bu şu demektir ki bir hava atomunda eskiden gelen bütün malumatlar olduğu gibi her an yenileri de yapıyor. İmal ediyor, naklediyor. Bunun yanında ısı, ışık daha ne varsa hava aleminde onlara da yükleniyor. Yani güçte ve kuvvette, külliyette bir hava atomu hava alemiyle yarışıyor. Allah'ın kudretinin ezeliyetine, ilminin ihatasına bu çok güzel bir örnek arkadaşlar. Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hakim mutlak bir hassara bulunmak lazım gelir ki bu işlere medar olabilsin. Bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse bu sayfayı havayının hakkal yakın, aynel yakın, ilmel yakın derecesinde bedahetle Zat-ı Zülcelal'in hassiz gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudrette kaderin mütebeddil sayfası ve bir leyh-i mahfuzun alemi tedayyünde ve mütebeddil şuunatında bir leyh-i mahfuz ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. İşte hava unsurunun yalnız nakli asvat, sesleri nakletme vazifesinde mezkür cilve-i vahidiyeti ve mezkür acayibi gösterdiği ve dalaletin hassiz muhaliyetini izhar ettiği gibi unsur havainin sayılı ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, yıldırım, şimşek, cazibe, dafiya, çekme itme kuvvetleri de havayla oluyor. Birbiriyle alakası olmayan daha bir yığın işi de yapıyor. Aziyet göstermiyor. Ziya gibi sayın letaifin naklinde şaşırmadan, muntazaman, asfat naklindeki sesleri nakletmedeki vazifeyi gördüğü, aynı zamanda bu vazifeleri dahi gördüğü, aynı zamanında bütün nebatat ve hava, hayvanata teneffüs, bir de bu kadar yüküyle beraber vücuda giriyor. Akciğerde kanı temizliyor. Kelimelere dönüyor. Karşıdakinden anlaşıyoruz. Telki, aşılama, rüzgar olmasa acımızdan ölürüz arkadaşlar. Nebatatın çoğu neyle aşılanıyor? Rüzgarla aşılanıyor. Tohumlar bundan dünyaya yayılıyor. Telki gibi hava, hayata düzumu bulunan levazımatı kemal intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade ilahinin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor. Ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz cami cahil maddeler bu sayfayı havayyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal imkanı bulunmadığını aynel yakın derecede ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim. Ve her bir zerre ve her bir paça lisan-ı hal ile la ilahe illahu ve kul vallahu ahad dediklerini bildim ve bu hıve anahtarıyla havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir hu olarak. Üstadın şimdi burada ruhunun imbisatına, yani mefkülesinin derinliğine, marifetinin genişliğine bakın ki hu'daki bu hakikati ben bizzat hava aleminde de müşahede ettim diyoruz. Hu olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar olduğu. Hu'dan havayı açtık. Hava aleminde bir hu olduğu gibi mana aleminde de artık bunların dezgahları, diyelim mekanizmaları, efendime söyleyeyim matbaaların nasıl işlediğini üstadımız müşahede etmiş. Yani ne kadar istifade etsek o kadar kâr. İman bu noktada marifetle ne yapıyor? Merhamet ediyor. Uğur Vendik'te Sıra Muazzez Üstadımızın nasıl verdiği bir telifattır. Mütebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umma binden selam.